Ayrım 5, sayfa 66. 1. ara. 20 Mayıs 2007. 10.31. Yargı gecesine 225 gün kala. Susan Collins yüzüne son derece sıcak ve o derece sahte bir gülümseme yapıştırdı. Programın sinyal müziği stüdyodaki gerizekalı dinleyicileri hayvani bir coşkuyla doldururken sahneye çıktı. Hiçbir anlam ifade etmeyen açılış konuşması boyunca sırıttıktan sonra 2 numaralı kameraya döndü. Şimdi de bugünkü programımıza gelelim. Bu sabahki misafirim, ülkeyi kasıp kavuran yeni bir dinin, agnostizmin lideri. Adını aldığı kavram çok eski ve bilindik olsa da bazıları bir tarikat olduğunu söylüyor. Yandaşları ise daha önce hiç bu kadar mutlu olmadıkları konusunda yemin ediyor. Şimdi lütfen Valentinus için bir alkış. Gerçi Valentinus son günlerde bulvar gazetelerinin manşetlerinden inmiyordu ama Susan yine de o dindar çatlağı programa aldığı için geriyi öldürmek istiyordu. Kibirli budalanın sahneye çıkmasıyla kalabalık coştu. Adam gülümseyerek hafifçe el salladı. Kendine güvenin ve utangaçlığın mükemmel karışımı sergiliyordu. Tavrı ve çocuksu güzel yüzü çoğunluğu kadın olan topluluğu daha da coşturdu. Valentinus yaklaştı. Susan normal koşullarda fazla yakın çevresinde kimseyi istemezdi. Ama adamda bir şey vardı. Gözleri griydi ve sanki içlerine minik yeşil noktalar serpiştirilmişti. Hiç öylesine keskin odaklanan göz bebekleri görmemişti Susan. Sanki doğrudan ruhunun içine bakıyorlardı. Genelde erkeklerinin Cro-Magnon türünden olmasını tercih ederdi ama karşısındaki şahane, androjenliğe sınırlarında gezinen adamı da son derece seksi kılan bir şeyler vardı. Teni 15 yaşındaki bir oğlanınki gibi son derece pürüzsüzdü. Uzun, dalgalı koyu kahverengi saçları bile seksiydi. Başka herhangi birinde fazla bigas tipli durabilirdi. Ama Valentinus şahane elmacık kemikleri ve ince çenesiyle durumu kurtarıyordu. Kollarını beline dolayan Valentinus onu sıkıca kucaklarken Susan da gözlerini yumup onun kokusunu içine çekti. Kokusunda bile farklı bir şey vardı adamın. Tam olarak ter değil ama teri çağrıştıran bir belki misk veya seks. Susan onun gömleğini yırtarak açıp ellerini pürüzsüz adaleli göğsüne dolaştırmak ve o yeleği kavrayıp adamı üstüne çekmek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Valentinus geri çekilince not kartlarını yüzünün önünde bir yelpaze gibi salladı ve 3 numaralı kameraya bakarak ama aslında Valentinus'un gri yeşil gözlerine bakmayı arzulayarak ''Sabah kahvesinden daha iyi bir uyarıcı oldu bu, öyle değil mi bayanlar?'' dedi. Herkes kahkahalarla gülerken Susan arkalarındaki turuncu renkli kanepeyi işaret etti ve Valentinus'la gidip birlikte oturdular. Sonraki 42 dakika boyunca Susan onu gizemli örgütü etrafında dolaşan söylentiler hakkında sıkıştırmaya çalıştı. Ama kalabalığı idare konusunda en yetenekli politikacıya bile taş çıkartabilecek biri olduğu anlaşılan Valentinus tuzağa düşmeyecek kadar akıllıydı. Hedonistik alem söylentilerine gülüp geçti. Agnostik inisiyasyon toplantılarına giriş sağladığı iddia edilen efsanevi gümüş biletlerin varlığını reddetti ve Susan topladığı paranın miktarını sorgulayınca da konuyu değiştirdi. Tek bir soruyu bile doğrudan yanıtlamamasına rağmen Susan görüşmenin sonunda onun tanımış olduğu en dürüst kişi olduğunu düşünmeden yapamadı. İnsanların iddia ettiği gibi bir şeytan değildi Valentinus. Ondan hoşlanmıştı. Kendine engel olamıyordu. Ve bu hoşlanma yalın cinsel enerjinin ötesindeydi. Valentinus'a yakın olmak ona kendini güvende hissettiriyordu. Susan yakasından kavradığı Valentinus'u soyunma odasının duvarına öylesine şiddetli çarptı ki Başkan Clinton'ın imzalı resmi yere düştü. Onun omuzlarının gömleğinin altında ne kadar ince göründüğüne şaşırmıştı ama bu önemli değildi. Penisi ince olmadığı sürece sorun yoktu. Valentinus'un bebek yüzünü tuttu. Onunkinin tadına bakmak için dilini uzattı. Öpüşme heyecan vericiydi. Adamın elleri onu sıkıca kavrarken dili de dudaklarının iç tarafında yavaşça geziniyordu. Susan'ın kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atmaya başlamıştı. İlk öpüşmede ıslandığını hissedebiliyordu. Normalde o derece heyecanlanması için epey bir süre geçmesi gerekirdi. Ama Valentinus'la yaptığı söyleşi ona ön sevişme gibi gelmişti. Eteğini yukarıya sıyırıp külotunu çıkarttı. Valentinus'un göğüslerini kavrayan elleri, ince ipek bluzun neredeyse delecek kadar sertleşmiş meme uçlarını sıktı. Tüm bedenini bir şehvet dalgası saran Susan'ın gözleri bu dokunuşla irileşti. Şimdiden orgazmın eşiğine geldiğine inanamıyordu. Jack'in ona oral seks yaptığı sevişmelerin yarısında bile orgazm olmazken, şimdi basit bir öpüşmeyle durağa ulaşmak üzereydi. Kendini tutmaya, en azından o içine girene kadar patlamamaya çalıştı. Ama bu mümkün değildi. Dalganın tepesine çoktan çıkmıştı. Bedeni karşı konulmaz bir şekilde ileriye atıldı. Onun durumunu hisseden Valentinus, elini karnında kaydırarak aşağıya indirdi ve nemli parmağını hafifçe klitorisinin üstünde gezdirdi. Tanrım, aman Tanrım! Orgazm bedeninde ve benliğinde patlarken Susan kendini tamamıyla güçsüz hissetti. Kasıklarını onun eline bastırıp kızışmış bir köpek gibi pürüzsüz cildine sürttü. Başını geriye attı. Omurgasını yay gibi gerdi ve yaşadığı orgazmın son kalıntılarını bedenini sarsarken gözlerini kapattı. Sonra uzun ve titrek bir iç çekişle soluğunu bıraktı. Adaleleri gevşeyip öne doğru eğilirken bir eli belinin arkasında, diğeri hala apış arasında olan Valentinus ona destek oldu. Bedeni onunkine yaslanmış halde ne kadar durduklarını bilmiyordu Susan. Tek bildiği kendini cennette hissettiğiydi. Bir süre sonra Valentinus onu yavaşça kanepeye götürünce gözlerini yumdu ve boşalma sonrası rehaveti içinde dinlenmek için uzandı. Neden sonra doğrulup ona yaşamının en yoğun orgazmını yaşatan adama baktı. Yerdeki külotu ayağının ucuyla iterken "Söyle bakalım," dedi. "Programına çıktığın herkese bu kadar yakın mı davranırsın? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?" Valentinus'un gözlerinde muzip bir bakış vardı. "The View'u artık Star Jones'un sunmadığına memnunsundur diye düşünüyorum." "Çok ayıp." Susan gülerek eteğini çıplak bacaklarının üstünden aşağıya indirdi. Sonra kalktı ve aynanın karşısında bluzuyla saçlarını düzeltti. Valentinus da o arada cebinden gümüş bir kartvizit çıkartıp masaya bırakmıştı. "Seni yakında görmeyi umuyorum." Yanıt beklemeden kapıyı açıp çıktı. "Kendini beğenmiş orospu çocuğu," diye söylendi Susan onun arkasından. Masanın üstünden kartviziti aldı ve daha açık bir gümüşü renkte yazılmış olan adresi okumak için ışığa doğru eğdi. Ve o şeyin bir kartvizit olmadığını o zaman fark etti. Bir davetiyeydi bu. Valentinus'un varlığını daha biraz önce inkar ettiği kötü ünlü gümüş biletlerden biri. Yapımcısını aramak için cep telefonunun kapağını kaldırdı, sonra duraladı. Söylentilere göre bunu herhangi birine söylerse, Valentinus onun toplantıya katılmasını engellerdi. Ama nereden bilecekti ki? Ondan daha riskli bir sürü insana yalan söylemiş ve yakalanmamıştı. Valentinus, onu asla küçük beyin yıkama seanslarına çağırdığı diğer mizantroplardan biri gibi okuyamazdı. Yine de, davetten kimseye söz etmemeye karar vererek cep telefonunun kapağını kapadı. Ne olur ne olmaz. 9. 29 Aralık 2007 22:31 Yargı gecesine 49 saat 29 dakika kala. "Tatlım ne oldu?" dedi Carol kapıyı açar açmaz. Winter büyük ve aydınlık odaya girdi. Sersemlemiş bir halde dağınık yatağa oturdu. "Soyuldum." "Aman Tanrım, iyi misin?" Carol kızını ayağa kaldırdı ve kırık arar gibi sırtını kollarını yokladı. Elleri boynuna gelince birden nefesini tuttu. "Kolyen nerede?" "O çaldı." "Kim?" "Kör adam," demek istedi Winter. "Bugün öğle saatlerinden beri beni gözetleyen kör adam." Ve sonra beyninin başka bir parçası, varlığından haberdar olamayacağı kadar derine gömülmüş bir parçası, ona bir isim fısıldadı. Laszlo Coel. Ama ağzından çıkan yalnızca, "Bilmiyorum," oldu. "Bana yalan söyleme." "Ne? Yalan? Onu kim aldı?" Yüzü kireç gibi bembeyaz olan Carol artık bağırıyordu. Winter bir adım geriledi. Farkında olmadan ellerini korunmak ister gibi öne uzatmıştı. "Anne sakin ol. O yalnızca bir takıydı," demek üzereyken susmuştu. Çünkü doğru değildi. Annesi çılgına dönmüş olmasa bile Winter kolyesini asla öyle tanımlamazdı. Birden her şey berraklaştı. "O kolye neden bu kadar önemli anne?" diye sordu ona doğru bir adım atarak. "Nereden geldi o bana?" Ben söyleyemem." "Neden?" "Bugünün geleceğini biliyordum," dedi Carol. "Konserlere çıkmana asla izin vermemeliydim. Seni o yolla buldular. Ben Sen neden söz ediyorsun anne? Onlar dediğin kim? Laszlo'nun seni almasına izin vermeyeceğim hayatım. Annesinin yükselmeye başlayan sesi artık titriyordu. Bir daha asla yapamayacak bunu. Winter'ın her tarafından bir anda ter boşaldı. Midesi buruldu. Kulakları zonklamaya başladı. Beyni keskin, tiz bir iniltiyle doldu. Anne, beni korkutuyorsun. Laszlo kim? Ama Carol başını çılgın gibi ileri geri sallıyordu. Sana zarar vermesine izin vermeyeceğim. Ben, Tanrım. Sudan çıkmış bir balık gibi ağzını açtı, sendeledi. Winter, onu öne doğru devrilirken yakaladı ve acemice bir tutuşla yere indirdi. Annesinin yüzü morarmaya başlamıştı. Hemen telefona koşup sıfıra tuşladı. Bir erkek sesi anında yanıt verdi. Annem kalp krizi geçiriyor, bir ambulans çağırın. Telefonu bırakıp annesinin yanına diz çöktü ve kalp masajına başladı. 1, 2, 3. Burada ölme anne. 1, 2, 3. Nefes al anne, nefes al. Sonraki 7 dakika sanki bir sonsuzluktu. Sonunda ambulans görevlileri kapıdan girince Winter bitkin bir halde geri çekildi. Sağlık ekibi kendi arasında tıbbi bir şeyler konuştu. Sonra birisi Carol'ın yüzüne oksijen maskesini geçirdi. İkincisi bir şırınga hazırladı. Doktor olduğu anlaşılan kişi başını kaldırmadan bayılmadan önce ne yapıyordu diye sordu. O, biz tartışıyorduk. Winter konuşurken gerçeği kavradı. Annesi yalnızca bayılmamıştı. Bir şekilde bunu ona kendisi yapmıştı. Evet, yapmak istememişti. Ama bu gerçeği değiştirmiyordu. Annesinin kalp krizine kendisinin neden olduğuna emindi. Ve bunu ona sadece bağırarak yapmamıştı. Tatlım sen iyi misin? Winter yanıt veremeden efemine menajeri cılız kollarını onun omuzlarına doladı. Adam gül suyu kokuyordu. Birkaç saniye onu öylece tuttuktan sonra omzunu hafifçe sıktı ve geri çekildi. Yapabileceğim bir şey var mı? Winter başını iki yana salladı. Geldiğine sevindim. Annen nasıl? Annem. Winter'ın ağzı açılıp kapandı ama o sözcüğü söyleyemedi. Hala inanamıyordu. Sağlık görevlileri geldiklerinde her şeyin yoluna gireceğini düşünmüştü ama öyle olmamıştı. O öldü. Reginald derin bir soluk aldı, sonra ona tekrar sarıldı. İlgisi hoş bir melodi gibi doldurmuştu Winter'ın beynini. Menajer onu bırakıp geri çekilirken ne yapacaksın diye sordu. Bilmiyorum, başka akrabam bile yok. Sanırım, bilmiyorum. Düşüncesizlik etmek istemem ama bu akşamki Sony konseri hakkında... Winter o konuyu tamamıyla unutmuştu. Sony Classic'ten bir canlı kayıt ayarlamıştı Reginald. Pazarlıklar 6 ay, yeri seçmekse 2 ay sürmüştü. Konseri yeniden planlamak tam bir kabus olacaktı. Hayır dedi Winter bakışlarını kaçırarak, yapamam. Ama bunu söylerken bile tereddüt ettiğinin bilincindeydi. Michael, hırsız ve annesi. Son 12 saat öylesine gergin geçmişti ki, duygusal bir rahatlamaya ihtiyacı vardı. Sadece müzik yaparak erişebileceği türden bir rahatlama. Sorduğum için kendimi kötü hissediyorum ama Michael'la olanlardan sonra... Reginald duralayıp derin bir soluk aldı. Sonra telaşla devam etti. Bu gece çalmazsan Sony konseri iptal eder. Senin için bir dönüm noktası Winter. Bir daha böyle bir şansı asla yakalayamayabilirsin. Annem bu noktaya gelmen için çok çaba harcadı. Kendisi yüzünden bundan vazgeçmeni asla istemezdi. Reginald haklıydı. Ama Winter nasıl yapabilirdi ki? Annesi ölmüştü. Ölmüştü. Yapamam. Lütfen, lütfen, lütfen bir daha düşün diye sızlandı Reginald elini sıkıca kavrayarak. Bu akşamki konseri Carol'a ithaf edebilirsin. Çalmalısın, mutlaka. Rüzgar çanlarının çınlaması gibi gelen ani bir arzu dalgası birden Winter'ın benliğini sardı. Reginald haklıydı. Bunu mutlaka yapmalıydı. Annesi olmadan o dünyada tek başınaydı. Müziği hariç tek başına. Başını öne eğdi ve tamam dedi. Reginald onu kucaklayınca çan sesleri yerini derin bir gürlemeyle gelen rahatlama duygusuna bıraktı. Winter şaşkın bir halde etrafına bakındı. Sen de duydun mu? Neyi duydun mu? 10. 30 Aralık 2007 02.11 Yargı gecesine 45 saat 49 dakika kala. Steve homurdanarak yanına döndü. Bir an sanki uyanacak gibi göründü ama sonra horlamasına kaldığı yerden devam etti. Rahatlayan Eliyah nöbetine döndü. Kuzeni uyanmadan önce neler olup bittiğini anlamak istiyordu. Çünkü Steve kalktıktan sonra onun ihtiyaçlarından başka bir şeye odaklanmak olanaksız olacaktı. Belki yüzüncü kez çıplak boynunu yokladı. Hırsızlıktan o yana yaşanan onca çılgınca şeye rağmen zihni dönüp dolaşıp tek kritik noktaya geliyordu. O olaydan sonra başka şeyler de düşünmüştü ama düşüncelerin, aslında duyguların ona ait olmadığı açıkça ortadaydı. Onlar Stevie'ye aitti. Ve öylesine dayanılamayacak derecede güçlü çıkmışlardı ki, Eliyah'ın itaat etmekten başka seçeneği olmamıştı. Metrodan çıkınca Steve Grimace, çünkü herkes çılgınca sırıtan bir serseri ve onun solgun benizli, kızıl saçlı arkadaşından uzak durmak için kenara çekildiğinden etrafında bir boşluk yaratarak yürümeye başlamıştı. Beklentiyle karışık bir acıkma hissi duyan Eliyah, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Vaat edilen topraklara," dedi Grimace ve parlayan devasa sarı M harfini işaret etti. Kalabalık McDonald's'a girdiklerinde burnuna oraya özgü meşhur koku gelen Eliyah ağzının sulandığını fark etti. "Dikkat!" diye bağırdı Grimace ve bekleyen müşterileri kabaca yana iterek ilerledi. "Açlıktan ölmek üzere olan bir serseri geliyor. Yol verin." Belki Stevie'nin yaydığı kokudan, belki de o çılgın, uygunsuz tavırlarından ötürü sıranın başına geçmelerine itiraz eden çıkmadı. Kasadaki tombul genç kıza ulaşan Stevie, onun açılış selamını yarıda kesti. Big Mac Extra menü, tatlı ekşi soslu 9 McNuggets, elma tatlısı, bir kutu McDonald's Land kurabiyesi ve bir diyet kola, yani başlangıç olarak. "Menüyü süper yapmak ister misiniz?" "Kahretsin, tabii ki," dedi Grimace tezgaha sabırsızlıkla vurarak. Sonra Eliyah'a döndü. "Sen bir şey ister misin?" "Ben de aynısından alayım," dedi Eliyah. Hissettiği gül rengi açlık hissinden tiksiniyor ama ona engel olamıyordu. 2 dakika sonra tepsilerini pembe gri masalardan birine taşıdılar. İkisi de hiç zaman kaybetmedi. Birbirlerinin kopyası gibi hareketlerle köpükten yapılma kutuları açtılar. Burgerlarını çıkarttılar ve eşit büyüklükte birer ısırık aldılar. Eliyah hayatında hiç o kadar lezzetli bir şey tatmamıştı. Baharlı sos, et, keskin peynir ve tatlı ekmeğin bileşimi ağzının içinde patladı. Bir ısırık daha almak için o kadar sabırsızlanıyordu ki neredeyse koca lokmayı çiğnemeden yutacaktı. Ardından birer ketçap paketi yırtıp patates kızartmasına giriştiler. Sessizlik içinde ağızlarındakini yutmadan yeni lokmalar ısırarak yediler. Sonra McNugget'lara başladılar. Eliyah da kuzeni gibi ağzına atmadan önce her tavuk parçasını ballı sosa buluyordu. Dolu midesi isyan etse de beynindeki bir nokta durmadan boğazından aşağı daha fazla yiyecek göndermesini talep ediyordu. Nihayet Steve son tavuk parçasından sonra tıkınmaya ara verince Eliyah da rahat bir nefes aldı. Steve arkasına yaslandı. Ağzını açtı ve yan masada oturan genç çiftin dikkatini çekecek kadar gürültülü bir şekilde geğirdi. "Biliyor musun?" dedi gülerek. "Fransa'da geğirmek şefe övgü sayılıyormuş." "Sen Fransızlardan nefret edersin." "Doğru. Ama bozuk bir saat bile günde 2 defa doğru zamanı gösterir." Steve elma tatlısının kutusunu açtı. Hemen aynısını yapan Eliyah da dişlerini tatlının yumuşak orta bölümüne geçirdi. Ardından geri kalanı diyet kola yardımıyla götürdü. Steve son olarak McDonald's Land kurabiyelerinin kutusunu aldı ve içindekileri tepsisine boşalttı. Aradığını bulana kadar bir süre kurabiyeleri karıştırdı. "Her zaman hamburgerin kafasını kopartarak başlarım. Diğer kurabiyelerin kimin patron olduğunu anlaması için." Eliyah kendisinin mi yoksa onun mu daha deli olduğunu merak ederek kuzenine baktı. Onun bakışlarını yakalayan Steve'in yüzünde bir gülümseme belirdi. "Şaka yapıyorum ahbap. Asıl patronun Meyer McCheese olduğunu herkes bilir." Kendi esprisine gülüp kurabiyeleri aceleyle mideye indirmeye başladı. Eliyah da ona yetişmek için elinden geleni yapıyordu. Sonunda Steve arkasına yaslanıp bir kez daha geğirdi. Sonra diyet kolasını açtı ve 3 büyük yudumda midesine indirdi. "İnanılmaz," dedi. "Bir susamlı ekmek içinde 2 kocaman köfte, özel sos, marul, peynir, turşu ve soğan. Şu özel sos da her zaman beni etkilemiştir. İçinde ne olduğunu hiç merak ettin mi?" "Soya yağı, turşu, arıtılmış sirke, su, yumurta sarısı, yüksek fruktozlu mısır pekmezi, şeker, soğan tozu." Steve elini kaldırarak onun sözünü kesti. "Tamam, Anladım. O şeye özel sos demeleri boşuna değil anlaşılan. Öylesi kulağa daha hoş geliyor. Sonra ekledi. Fotoğrafik hafızanın hala yerinde olduğunu görüyorum. Ama bu pisliği niye ezberlersin ki? Birkaç yıl önce bir reklam filmi için McDonald's'a pazar araştırması yapmıştım. İyi. Grimace bir buz parçasını dişlerin arasında ezdi. Biliyor musun, sıcak bir banyoya fena halde ihtiyacım var. Oldu Bill, dedi Elia. Sokağın tam karşısındaki otelin girişindeki tenteye bakıyordu. Gidelim. Noel haftası olduğundan kalan tek odanın geceliği 2800 dolardı. Elia odayı tuttu. Steve'i asansöre bindirebilmek için kapıdaki adama rüşvet verdikten sonra teras katına yöneldiler. 180 metrekarelik suite'in kapısını açınca kör edici beyaz bir heyecan dalgası Elia'nın zihnini kapladı. Neredeyse bir sevinç çığlığı atacaktı. Çok hoş, dedi Steve. İki adam odayı aynı anda gözden geçirdi. 40 kat aşağıdaki şehrin muhteşem manzarası. İki koltuk arasına yerleştirilmiş gök mavisi kadife kanepe. Mahon çalışma masası. Siyah mermerden kesilme cilalı bark bankosu. Uzun tüylü füme halı. Ben duş yapayım. Sonra bilgilerimizi tazeleriz. Burada beklerim, dedi Elia ve koltuklardan birine oturdu. Steve banyoya girip kapıyı kapattı. Birkaç saniye sonra Elia akan suyun sesini duydu ve yaklaşık bir dakika sonra inanılmaz bir rahatlama duygusu tüm benliğini sardı. Deninden akan sıcak su, bedenindeki tüm acıları ve sızıları bir anda yok etmiş gibiydi. Steve'nin teni demek istiyor olmayasın? Elia başını salladı. Artık olanlardan anlam çıkartmaya çalışmanın ötesine geçmişti. Steve'nin aldığı duşun keyfini, dolaylı olsa da, hayatı boyunca hiçbir şeyde olmadığı kadar çıkartarak arkasına yaslandı, kendini bıraktı. Blok dünyasından 2. Tarih 21 Mayıs 2007. Perşembe 00:08. Gümüş bileti istiyorum. Baba, ben bir Umpa Lumpa istiyorum ve onu şimdi istiyorum. Üzgünüm Veruka, ama sen çürük bir yumurtasın ya da çürük bir ceviz. Eğer Tim Burton yorumunu tercih edersen, ki ben etmem. Johnny Depp fetişime rağmen, her neyse. Bay Sexy'nin gümüş biletleri hakkındaki son dedikoduyu duydunuz mu? Evet, en favori adamımdan bahsediyorum. Valentinus. Üzgünüm Johnny. Sokakta dolanan laf odur ki, seanslarından birine girebilmenin tek yolu bir gümüş biletle davet edilmek. Yapmanız gereken tek şey 9 sayfalık başvuru formunu doldurmak. Böylece siz de dünyanın en seksi dini fanatiğini canlı olarak dinlemek için seçilen şanslı azınlıktan biri olabilirsiniz. Şimdi, izin verirseniz başvuru kompozisyonlarım üzerinde çalışmak zorundayım. Bye! Bunlara da göz atın. Valentinus, Agnostizm, Veruca Salt, Tim Burton, Johnny Depp. Blok Dünyasından 3. Tarih 21 Mayıs 2007. Perşembe. 02:52. Of! Hala başvurumu yazıyorum ve size şunu söyleyeyim. Bu hiç de o kadar kolay bir iş değil. Ve ben de söylemesi ayıp bir profesyonelim. Associated Press için Ulysses üzerine hazırladığım İngilizce kompozisyondan bu yana hiç bu kadar çok çalışmamıştım. Of!